Ayrım 3. 3. Bölüm. Oysa bugün her şey bitti. Daha başlamadan. Max Böhm, leyleklerinin neden kaybolduğunu hiç öğrenemeyecekti. Ben de öyle tabii. Çünkü onun ölümü, yapacağım soruşturmanın da sonu demekti. Aldığım parayı derneğe iade edecek, kitaplarımın başına dönecektim. Seyahat hayatım baş döndürücü geçmişti. Üstelik işin böyle sonuçlanmasına da şaşmıyordum. Ne de olsa tembel bir öğrenciden başka bir şey olmayı becerememiştim. Akşamdan sabaha becerikli bir macera perest olmam için hiçbir neden yoktu. Ama hala bekliyordum, burada, hastanede. Federal müfettişin gelmesini ve otopsi sonucunu. Otopsi yapılmıştı çünkü. Nöbetçi doktor, polisten izin alır almaz, parantez içinde Max Böhm'ün bilinen bir yakını yoktu, otopsiye girişmişti. Yaşlı Max'e ne oldu acaba? Kalp krizi mi? Leylek saldırısı mı? Bu sorunun cevabı olmalıydı mutlaka. Kuş bilimcinin cesedini parçalara ayırmalarının nedeni de buydu kuşkusuz. Lois Antoch? Düşüncelere dalmış gelip yanıma oturan adamı fark etmemiştim. Sesi yumuşaktı, yüzü de öyle. Onu asabi gibi gösteren bir perçemin altında düzgün hatlara sahip uzun bir yüz. Adam bana hala uykudan mahmur gözlerle bakıyordu. Tıraş olmamıştı ve bunun olağan dışı bir şey olduğu hissediliyordu. Üzerinde iyi kesimli, ince bir pantolon ve lavanta mavisi bir Lacoste tişört vardı. İkimiz de neredeyse aynı biçimde giyinmiştik. Aradaki tek fark tişörtümün siyah, timsahın yerinde de bir kuru kafa olmasaydı. Cevap verdim. Evet, siz polis misiniz? Başıyla onayladı. Dua edecekmiş gibi ellerini birleştirdi. Müfettiş Dumas. Bu gece nöbetçiyim. Pis iş. Cesedi bulan sizsiniz değil mi? Evet. Nasıldı? Ölü. Dumas omuz silkti. Bir defter çıkardı. Onu nasıl buldunuz? Bir gün önceki araştırmalarımı anlattım. Dumas not alıyordu. Yavaşça sordu. Fransız mısınız? Evet, Paris'te oturuyorum. Müfettiş adresimi dikkatle not etti. Max Böhm'ü uzun zamandan beri mi tanıyordunuz? Hayır. İlişkiniz nasıl tanımlarsınız? Yalan söylemeye karar verdim. Amatör kuş bilimciyim. Onunla birlikte çeşitli kuşlar hakkında eğitim için bir program düzenlemeye karar vermiştik. Hangi kuşlar? Özellikle beyaz leylek. Mesleğiniz ne? Üniversiteyi yeni bitirdim. Ne eğitimi? Kuş bilim falan mı? Hayır, tarih, felsefe. Kaç yaşındasınız? 32. Müfettiş usulca ıslık çaldı. Hobinize bu kadar zaman ayırabildiğiniz için şanslısınız. Sizinle aynı yaşta olmama rağmen en az 3 yıldır emniyette çalışıyorum. Tarih beni hiç çekmiyor, dedim kararlılıkla. Dumas gözlerini karşıdaki duvara dikti. Dudaklarında aynı hülyalı tebessüm vardı. Emin olun, benim işim de bana çekici gelmiyor. Sonra yeniden bana döndü. Size göre Max Böhm ne zaman öldü? Evvelki gün. Bekçi 17'si akşamı onu merdiven tırmanırken gördü. Ama inişini görmedi. Sizce neden öldü? Hiç bilmiyorum. Kalp krizinden belki. Sonra da leylekler onu yemeye başladı. Cesedi otopsiden önce gördüm. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır, yok. Kent merkezindeki karakola gidip ifadenizi imzalamanız gerekecek. Öğlene doğru hazır olur. Bu da adresi. Parantez içinde Dumas içini çekti. Bu ölüm çok gürültü çıkaracak. Böhm ünlü biriydi. Leyleklerin İsviçre'ye dönmesini ona borçluyuz. Bizler bu gibi şeylere bağlıyızdır. Durakladı. Sonra sessizce güldü. Üzerinizdeki gömlek. Tuhaf rastlantı değil mi? Başından beri bunu bekliyordum. Kahverengi saçlı, ufak tefek bir kadın göründü. Beni kurtardı. Beyaz önlüğünde kan lekesi vardı. Yüzü kırışıklarla ve çizgilerle doluydu. Epey görmüş geçirmiş biri. Bu pamuk dünyada inanılmayacak bir şey. Her adımda tıkırdayan topuklu ayakkabılar giyiyordu. Yaklaştı. Nefesi buram buram tütün kokuyordu. ''Burada Böhm için mi bekliyorsunuz?'' diye sordu kısık sesle. Ayağa kalktık. Tanıştırma işini Dumas üstlendi. Bu Max Böhm'ün öğrenci dostu. Parantez içinde sesindeki alaycılığı yakaladım. Lois Antoch. Dün gece cesedi bulan o. Ben de federal polisten müfettiş Dumas. Catherine Warrell, kalp cerrahı. Otopsi uzun sürdü. dedi boncuk boncuk terlemiş alnını silerek. Beklediğimizden de karmaşık bir vaka. Başta yaraların yüzünden. Gaga darbeleri leylek yuvasında bulundu deniliyor. Hey tanrım, orada ne arıyordu ki? Max Böhm kuş bilimciydi, dedi Dumas, alınmış gibi. Onu tanımamanıza şaşırdım. Çok ünlüydü. İsviçre'deki leyleklerin koruyucusuydu. Öyle mi? Dedi kadın. Fazla etkilenmemişti. Cebindeki paketten esmer tütünlü bir sigara çıkarıp yaktı. Sigara içmenin yasak olduğunu gösteren işarete bakıp kadının İsviçreli olmadığına karar verdim. Dumanı uzun uzun üfleyip sözünü sürdürdü. Otopsiye dönelim. Bütün yaralara sabah olur olmaz ayrıntılı rapor alacaksınız. Rağmen adamın 17 Ağustos akşamı saat 20 dolaylarında bir kalp krizinden öldüğü belli. Parantez içinde bana döndü. Siz olmasaydınız koku ziyaretçileri uyaracaktı. Yine de şaşırtıcı bir şey var. Böhm'ün kalp nakli yaptırdığını biliyor muydunuz? Dumas soran gözlerle bana baktı. Doktor devam ediyordu. Otopsi ekibi göğüs kemiği hizasında uzun bir yara izi gördüğünde otopsiye başkanlık etmem için bana haber verdi. Kalp nakli yaptırdığından hiç kuşku yok. Önce sternotomiye ait belirgin özellikler var. Bir de perikard boşluğunda eski bir müdahaleden kalma anormal birleşmeler. Ayrıca atar damarda, akciğer damarlarında, sağ ve sol kulakçıklarda erimez ipliklerle yapılmış dikişler gördüm. Doktor Varel yeni bir nefes çekti. Ameliyatın birkaç yıl öncesine dayandığı belli ama anlaşılan vücut yeni organı reddetmemiş. Genelde nakledilmiş kalbin üzerinde red noktalarına ya da ölü kas hücrelerine denk gelen bir sürü beyaz iz görürüz. Böhm'ün geçirdiği nakil ameliyatı bu bakımdan son derece ilginç. Görebildiğim kadarıyla da ameliyat işini bilen biri tarafından gerçekleştirilmiş. Soruşturdum. Burada Max Böhm'ü izleyen hiçbir hekim yok. İşte size aydınlatacağınız küçük bir esrar beyler. Ben kendi soruşturmamı yapacağım. Ölüm nedenine gelince sıra dışı bir şey yok. Yaklaşık 50 saat kadar önce gerçekleşmiş miyokard enfarktüs. Oraya tırmanmanın yorgunluğu herhalde. Eğer sizi teselli edecekse Böhm acı çekmedi. Ne demek istiyorsunuz? Diye sordum. Varel, mikroptan arındırılmış boşluğa uzun bir nikotin dumanı boşalttı. Nakledilen kalp, alıcının sinir sisteminden bağımsızdır. Sizin anlayacağınız kalp krizi özel bir sancı hissettirmez. Max Böhm ölümü hissetmedi. İşte böyle baylar. Parantez içinde bana döndü. Cenazesiyle siz mi ilgileneceksiniz? Bir an tereddüt ettim. Maalesef bir yolculuğa çıkmam gerekiyor, dedim. Öyle olsun, diye kestirip attı. Bir yolunu buluruz. Ölüm ilmi haberi yarın sabah hazır olur. Parantez içinde Dumas'a döndü. Sizinle bir dakika konuşabilir miyiz? Müfettiş ve hekim bana bakıp vedalaştılar. Dumas ekledi. Yarın öğleye doğru ifadenizi imzalayacaksınız. Unutmayın. Sonra beni koridorda bırakarak biri çok yumuşak haliyle öteki gürültülü ayakkabılarıyla uzaklaştılar. Oysa topuklar kadının bir sorun var dediğini duymamı engelleyecek kadar takırdamıyordu. 4. Bölüm. Dışarıda şafak madeni gölgeler saçıyor, tenha sokakları gri bir ışıkla aydınlatıyordu. Trafik ışıklarını aldırmadan Montreux'u geçtim. Doğruca Böhm'ün evine gittim. Neden bilmem, kuş bilimci hakkında bir soruşturmayı düşünmek bile ürkütüyordu beni. Polisi işe hiç karıştırmadan benimle ilgili tüm belgeleri ortadan kaldırmak, adımı bile söylemeden ALKD'den aldığım parayı iade etmek niyetindeydim. Arabamı dağ evinden 100 metre uzakta, gözlerden uzak bir yere park ettim. Önce evin kapısının kilitli olmadığını gördüm. Sonra da otomobildeki çantamdan yumuşak plastik bir parça aldım. Parçayı kapı ile pervazın arasına soktum. Plastiği kilit dilinin altına kaydırmak için kapıyı hafifçe yüklendim. Bir kez daha dayanınca kapı gürültüsüzce açıldı. Merhum Max Böhm'ün evindeydim. Alacakaranlıkta dağ evinin içi her zamankinden çok daha küçük, çok daha kuvvetli görünüyordu. Daha şimdiden bir ölünün evi. Bodrum'daki çalışma odasına indim. Masanın üzerine bırakılmıştı. Louis Antoche dosyasını kolayca buldum. Dosyada banka havalesinin makbuzu, uçak biletlerinin ve kiralanan otomobillerin faturaları da vardı. Bu arada Böhm'ün Nelly Bresler'in sözleri üzerine aldığı notları da okudum. Louis Antoch, 32 yaşında. 10 yaşındayken Bresler tarafından evlat edinmiş. Akıllı, zeki, duyarlı. Ama işsiz ve açık göz. Dikkatli olmalı. Geçirdiği kazanın izlerini taşıyor, kısmi unutkanlık. Demek Bresler için bunca yıldan sonra bile kritik bir vaka, bir çatlak olarak görünüyordum. Kağıdın arka yüzüne baktım. Hepsi buydu. Nelly, ilk yıllarımdaki dram hakkında hiçbir ayrıntıya girmemişti. Daha iyi ya, dosyayı aldım. Araştırmayı sürdürdüm. Çekmecelerden birinde, kapağında Leylekler yazılı olan Max'in bana ilk gün verdiği çeşitli bilgilerle, temasa geçireceklerle dolu dosyanın bir eşini buldum. Onu da aldım. Gitme zamanı gelmişti. Yine de karanlık bir merakın pençesinde aramaya devam ettim. İnsan boyu yüksekliğindeki metal bir dolapta kuşlarla ilgili binlerce fiş buldum. Fişler aşağıdan yukarıya dizilmiş, çeşitli renklerde dilimlere bölünmüştü. Böhm renk kodlarını açıklamıştı bana. Her olaya, her bilgiye bir renk veriliyordu. Kırmızı dişi, mavi erkek, yeşil göçebe, pembe elektrik çarpması, sarı hastalık, siyah ölüm. Böylece Böhm dilimlere bir göz atıyor, araştırmasının konusuna göre o sırada ilgilendiği fişleri buluyordu. Aklıma bir fikir geldi. Kayıp leylekler listesini inceledim. Sonra da bu çekmecede fişlerden bazılarını aradım. Böhm anlaşılmaz şifreli bir dil kullanıyordu. Tek anladığım kaybolan leyleklerin tümünün 7 yaşından büyük yetişkin kuşlar olduğuydu. Fişleri cebime attım. Açık bir uçuşa geçmek için artık hazırdım. İçimde bastırılmaz bir dürtü, çalışma odasının her köşesini aradım. Artık bir hastane dosyası arıyordum. Böhm okullarda okutulacak bir vaka, demişti Doktor Varel. Ameliyatına nerede yaptırdı? Kime yaptırdı? Hiçbir şey bulamadım. Umudumu yitirmek üzereyken çalışma odasına açılan küçük girintiye saldırdım. Max Böhm buraya bavullarını ve kuş bilim gereçlerini yerleştiriyordu. Günlük çalışma planının üzerine dürbünler, fotoğraf filtreleri, çeşitli malzemeler ve her boyda halkalar dizilmişti. Bunların yanında ameliyat aletleri, şırıngalar, bandajlar, cebireler, yara temizleyiciler gördüm. Demek Max Böhm boş zamanlarında veterinercilik oynamaktan da hoşlanıyordu. Yaşlı adamın dünyası giderek daha boş, daha anlaşılmaz tutkulara yönelik görünüyordu gözüme. Sonunda her şeyi yerine yerleştirdikten sonra giriş katına çıktım. Hızla oturma odasından, salondan ve mutfaktan geçtim. Orada İsviçre biblolarından, kağıt yığınlarından, eski gazetelerden başka bir şey yoktu. Odaların bulunduğu kata çıktım. 3 oda vardı. İlk geldiğimde yattığım oda, küçük yatağı ve eski görünüşlü eşyasıyla hala son derece tarafsız, aynı ölçüde kişiliksizdi. Böhm'ün odası küf ve hüzün kokuyordu. Renkler solmuş, mobilyalar belirgin bir neden olmaksızın üst üste yığılmış. Her yeri aradım. Dolap, yazı masası, komodin. Hemen hepsi neredeyse bomboştu. Yatağın halının altına baktım. Duvar kağıdının köşelerini kaldırdım. Hiç. Dolabın dibindeki eski bir kutuda, eski kadın fotoğrafları dışında. Bir an fotoğraflara baktım. Tropikal görüntüler önünde, yüz çizgileri belirsiz, zarif görünüşlü bir kadın. Herhalde Madame Böhm. Daha yeni fotoğraflarda 70'li yılların soluk renkleri 40'ında falan görünüyordu. 3. odaya geçtim. Orada da aynı boşluğu, aynı çıplaklığı gördüm. Ama hepsi buydu. Elbiselerime konmuş tozları silkeleyerek merdivenleri indim. Pencerelerin dışında gün doğuyordu. Yıldızlı bir ışık mobilyaların sırtını, salonun hemen her yerinden belirgin hiçbir neden olmaksızın fışkıran kerevetlerin sivri köşelerini okşuyordu. Kerevetlerden birine çöktüm. Anlaşılan bu evde bir sürü eksik vardı. Max Böhm'ün sağlık dosyası, parantez içinde kalp nakli geçirmiş birinin yanında tonlarca reçete, scanner, elektro falan olmalıydı. Hayatını seyahatle geçirmiş bir insanın klasik hatıraları. Afrika'da incik boncuk, doğudan halılar, trop heumlar, profesyonel bir hayatın izleri, Burada tek bir emeklilik dosyasına, banka makbuzu ya da vergi beyannamesine rastlamamıştım. Yoktu. Max Böhm, geçmişiyle ilgili bütün izleri silmek istese bundan farklı davranamazdı. Oysa burada bir yerlerde gizli bir bölme olmalıydı. Saatime baktım, 7'yi çeyrek geçiyor. Adli soruşturma açılması durumunda kapıları mühürlemek için de olsa polis her an gelebilirdi. İstemeye istemeye kalktım. Kapıya doğru yürümeye başladım. Açtım. Sonra birden basamakları hatırladım. Büyük salondaki kerevetler gizli bölmeler için ideal eşyalardı. Geri dönüp kerevetlerin kenarlarına vurmaya koyuldum. İçleri boştu. Koşarak aşağıya, çalışma odasının yanındaki girintiye indim. Birkaç alet kapıp yukarı fırladım. 20 dakika kadar sonra Böhm'ün salonundaki 7 kereveti fazla zarar vermeden açmış, üzerleri yazısız, tozlu, kahverengi 3 zarf bulmuştum. Otomobilime binip sakin bir yer bulabilmek için direksiyonu Möntrüks'e çevreleyen tepelere kırdım. 10 kilometre kadar sonra ıssız bir yolun kıvrımında çiğden hala sırılsıklam ağaçların altında durdum. Birinci zarfı açarken ellerim titriyordu. Zarf 1942'de Cenevre'de Irene Fogel olarak doğan Irene Böhm'ün sağlık dosyasıydı. Tüm vücuduna yayılan bir kanser nedeniyle Ağustos 1977'de Lozan'da Bellevue Hastanesi'nde ölmüştü. Dosyada birkaç radyografi, diyagram, bazı reçetelerin dışında ölüm ilmi haberi, Max Böhm'e gönderilmiş bir telgraf ve Irene'in doktoru Liber Böhm'ün taziye mektubu vardı. Mektubun üzerinde Max Böhm'ün 1977 yılındaki adresi 66 Bokassa Caddesi, Bangui, Orta Afrika Cumhuriyeti. Yüreğim dört nala kalktı. Orta Afrika Cumhuriyeti. Böhm'ün Afrika'daki son adresi olmuştu. Diktatör imparator Bokassa yüzünden karanlık bir üne sahip o zavallı ülke. Afrika'nın kalbine gömülmüş, kavurucu ve rutubetli jungle parıltısı. Aynı zamanda da geçmişimin derinliklerinde gömülü. Camı indirip dışarıdaki havayı soludum. Sonra da dosyayı karıştırmayı sürdürdüm. Zarif kadınkilerin yanı sıra Max Böhm'ü kendine şaşılacak derecede benzeyen 13-14 yaşlarında bir oğlanla gösteren fotoğraflar buldum. Aynı tıknazlık, aynı fırça kesim saçlar, aynı kahverengi gözler ve aynı kaslı hayvan boynu. Oysa çocuğun gözlerinde Böhm'ün katılığına hiç de uymayan bir hülya, bir aldırmazlık görünüyordu. Bütün fotoğrafların aynı dönemde 70'li yıllarda çekildiği belliydi. Aile eksiksizdi. Anne, baba, çocuk. İyi ama Max Böhm böylesine sıradan fotoğrafları neden kerevetinin içinde gizliyordu? O çocuk neredeydi? İkinci zarfta tarihsiz, isimsiz, yorumsuz bir göğüs röntgeni vardı. Anlayabildiğim tek şey röntgende görülenin bir kalp olduğuydu. Kalbin ortasında da kenarları çok belirgin, küçücük bir beyaz nokta. O denli küçük ki organın içinde bir pıhtı mı yoksa bir film kusuru mu belli değil. Max Böhm'ün yaptırdığı ameliyatı düşündüm. Röntgendeki muhtemelen İsviçrelinin iki kalbinden biriydi. Birincisi mi, ikincisi mi? Röntgeni özenle zarfa yerleştirdim. Sonunda üçüncü zarfı açtım ve donup kaldım. Gözlerimin önünde insanın düşünemeyeceği kadar korkunç bir manzara sergileniyordu. Bir çeşit insan mezbahasını gösterir siyah beyaz fotoğraflar. Kancalara asılmış çocuk cesetleri. Kolların ya da cinsel organların yerinde kanlı çukurlar. Dudakları yırtık yüzler. Sağa sola atılmış ya da bir tezgahın üzerine sıralanmış uzuvlar. Uzun masaların üzerine yerleştirilmiş, kurumuş gözlerini size dikmiş, kabuklaşmış, kahverengiye kesmiş kelleler. Bütün cesetler istisnasız siyahtı. Bu iğrenç yer basit bir mezarlık değildi. Duvarlar tıpkı bir klinikte ya da morgda olduğu gibi beyaz fayanslarla kaplanmış, sağa sola parlayan ameliyat aletleri asılmıştı. Burası daha çok korkunç bir işkence odasına ya da ölümcül bir laboratuvara benziyordu. Korkunç deneylerle uğraşan bir canavarın gizli yuvası. Arabadan indim. Göğsüm iğrenç bir bulantıdan sıkışmıştı. Sabahın serinliğinde uzun dakikalar geçirdi. Arada sırada elimdeki resimlere bir göz atıyordum. Daha iyi anlayabilmek için gerçekliklerine dalmaya, onlara alışmaya çalışıyordum. İmkansız. Resimlerin çıplaklığı, yüzeyinin pütürlülüğü, bu cesetler ordusunu şaşırtıcı bir şekilde somutlaştırıyordu. Böylesi cinayetleri kim işledi ve neden? Arabama döndüm, üç zarfı da kapatıp bir daha açmamaya yemin ettim. Kontak anahtarını çevirdim. Gözlerim yaşlı, Montrux'a doğru inmeye başladım. 5. Bölüm. Önce kent merkezine yöneldim. Sonra da göl boyunca uzanan caddeye saptım. Arabamı aydınlık ve soylu otel terasın parkına bıraktım. Güneş daha şimdiden ışıklarını Leman Gölü'nün renksiz sularına yaymaya başlamıştı. Manzara yaldızlı bir hare ile alevlenir gibiydi. Otelin bahçesine, manzarayı çevreleyen dumanlı dağların ve gölün karşısına yerleştim. Birkaç dakika sonra garson göründü. Koyu bir Çin çayı ısmarladım. Düşünmeye başladım. Böhm'ün ölümü, kalbiyle ilgili sırlar, sabahki araştırma sonucunda bulduğum ürkütücü şeyler. Bu kadarı leyleklerin peşine düşmüş basit bir öğrenci için fazlaydı doğrusu. Gitmeden önce son bir gezinti mi? Döndüm. Müfettiş Dumas, sinek kaydı tıraş olmuş, arkamda duruyordu. Kahverengi, ince bir ceket ve açık renk keten bir pantolon giymişti. Beni nasıl buldunuz?
Güç olmadı. Sizler hep buraya gelirsiniz. Sanki Montrux'un tüm sokakları göle çıkıyormuş gibi.
Kim bu sizler dedikleriniz?
Yabancılar, turistler.
Parantez içinde çenesiyle kıyı boyunca gezintiye çıkanları gösterdi.
Buraları pek romantiktir, bilirsiniz. Buraya, nasıl derler, bir sonsuzluk havası hakim. Sanki Jean-Jacques Rousseau'nun Julie yahut yeni Helios'u gibi. Size bir sır vereyim. Bütün bu klişeler çıldırtıyor beni.
Çoğu İsviçrelinin de benim gibi olduğunu sanıyorum. Tebessüm etmeye çalıştım. Birden alaycı oluverdiniz. Bir şeyler içer miydiniz?
Bir kahve, koyu.
Garson çağırıp bir espresso ısmarladım. Dumas yanıma oturdu. Güneş gözlüklerini takıp sessizce bekledi. İlgiyle manzarayı seyrediyordu. Gelen kahveyi bir yudumda bitirip içini çekti.
Ayrıldığımız andan beri bir saniye durmadım. Önce Dr. Waller'la konuşma, hani önlüğü kan içinde olan, o küçük sigara tiryakisi. Buralarda yeni daha. Böyle bir şey beklediğini sanmıyorum.
Parantez içinde Dumas güçlü bir kahkaha attı.
Montrux'te iki hafta geçirdikten sonra pat, leylek yuvasında bulunmuş, vücudunun yarısı kendi kuşları tarafından yenmiş bir kuş bilimci cesedi getiriyorlar. Tamam, hastaneden çıkınca eve gidip üzerimi değiştirdim. Oradan da ifadenizi dosyaya koymaları için karakola gittim.
Parantez içinde Dumas ceketinin cebine elledi.
İfadeniz yanımda, burada. İmzalayabilecek misiniz? Polis müdürlüğüne kadar gitmenize gerek yok. Ondan sonra Max Böhm'ün evini ziyarete karar verdim. Yarım saate bütün sorularımın yanıtını buldum. Şimdi de buradayım.
Sonuç?
İyi bir soru. Sonuç yok.
Hiçbir şey anlamadım. Dumas masaya dayanarak yine ellerini birleştirdi. Sonra bana döndü.
Size söylemiştim. Max Böhm ünlü biriydi. Onun için bize dingin, açık bir ölüm gerek. Anlaşılır, basit bir şey.
Durumda öyle değil mi?
Hem evet, hem de hayır. Bulunduğu yerin sıra dışılığından başka ölümde gerçek bir sorun yok. Kalp krizi, tartışılmaz. Ama bunun dışında her şey karmakarışık. Ünlü birinin anısını kirletmek istemiyorum, anlıyor musunuz?
Neleri karmaşık bulduğunuzu bana anlatacak mısınız? Dumas, duman renkli camların altından bana baktı.
Aslında bilgi vermesi gereken sizsiniz.
Ne demek istiyorsunuz?
Max Böhm'ü ziyaretinizin gerçek nedeni neydi?
Size dün akşam söyledim ya.
Yalan söylediniz. Küçük bir araştırma yaptım. Elimde söylediklerinizin doğru olmadığını gösteren kanıtlar var.
Cevap vermedim. Dumas devam etti.
Böhm'ün dağ evini aramaya gittiğimde benden önce birilerinin daha geldiğini anladım. Hatta orasının gelişimden birkaç dakika önce arandığını da biliyorum. Zaman geçirmeden BÖM'ün ikinci bürosunun bulunduğu ekoloji müzesine telefon ettim. Onun gibi biri önemli dosyaların kopyalarını da çıkarır diye düşündüm. Sekreteri işe erken gelmiş anlaşılan. Belgelere bir göz atmayı kabul etti. Sonra da çekmecelerden birinde kayıp leyleklerle ilgili inanılmaz bir dosya buldu. Dosyadaki en önemli belgeleri bana faksladı. Devam etmem gerekiyor mu? Gölün sularını izleme sırası bendeydi. Yakıcı ufukta minicik yelkenliler belirmeye başlamıştı.
Sonra banka. BÖM'ün şubesini aradım. Kuş bilimci birkaç gün önce önemli bir havale çıkarmış. Alıcının adı, adresi ve hesap numarası bende.
Aramızdaki sessizlik daha da uzadı. Bundan böyle birçok yönden kırılabilecek sabah havası gibi billur bir sessizlik. Konuşmaya karar verdim. Bu kez bir sonuç var. Dumas gülümsedi, sonra gözlüklerini çıkardı.
Bir fikrim var. Paniğe kapıldığınızı düşünüyorum. BÖM'ün ölümü o kadar da basit değil. Soruşturma başlayacak. Oysa siz özel bir görev için ondan yüksek meblağlı bir çek almıştınız. Anlaşılmaz bir nedenle de paniğe kapıldınız. Dosyanızı almak ve ilişkinizle ilgili tüm izleri silmek için evine girdiniz. Parayı saklamak isteyeceğinizi sanmıyorum. İade edeceğinizden eminim. Ama eve girmek çok ciddi bir suç.
Zarfları düşündüm. Aceleyle cevap verdim. Müfettiş, Max Böhm'ün bana verdiği görev sadece leyleklerle ilgiliydi. Burada kuşkulu bir şey göremiyorum. Parayı da derneğe iade edecektim ve...
Dernek yok.
Efendim?
Sizin anladığınız anlamda bir dernek yok. BÖM yalnız çalışıyordu ve ALKD'nin tek üyesiydi. Yanında birkaç kişi çalıştırıyordu, malzeme sağlayıp bürolar kiralıyorlardı. BÖM'ün başkalarının parasına ihtiyacı yoktu. Aklın alamayacağı kadar zengindi.
Şaşkınlıktan boğazım düğümlendi. Dumas devam etti.
Kişisel hesabı 100 bin İsviçre frangının üzerinde. Üstelik kasalarımızdan birinde BÖM'ün şifreli bir hesabı olduğundan da eminiz. Hayatının bir döneminde çok kazançlı bir işe girişmişti.
Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Şimdilik hiçbir şey. Adam öldü. Bilindiği kadarıyla hiç yakını yok.
Servetini WWF World Wildlife Fund parantez içinde Dünya Vahşi Yaşam Fonu
ya da Greenpeace benzeri kuruluşlara bıraktığından eminim. Kısacası bizim için dosya kapandı. Oysa konuyu daha araştırmak isterdim. Bunun için de sizin yardımınıza ihtiyacım var.
Benim yardımıma mı?
Bu sabah BÖM'ün evinde bir şeyler buldunuz mu?
Üç zarf ateşten meteorlar gibi beynime daldı. Kendi dosyamın dışında hiçbir şey. Dumas inanmıyormuşçasına gülümsedi, ayağa kalktı.
Biraz yürümek ister misiniz?
Peşinden kıyı boyuna gittim.
Hiçbir şey bulamadığınızı kabul edelim, dedi. Ne de olsa adam dikkatliydi. Ben de bu sabah soruşturdum. Fazla bir şey öğrenemedim. Ne geçmişi ne de o esrarlı ameliyat hakkında. Hatırlıyorsunuz, kalp nakli. İşte bir sır daha. Doktor Varel bana ne anlattı biliyor musunuz? BÖM'e takılan kalpte tuhaf bir şey varmış. Orada bulunmaması gereken bir şey. Kalbin ucuna dikilmiş minicik bir platin parçası. Hani bazı protezlerin yapımı için kullanılan malzeme. Nakledilen kalplere biyopsileri daha da kolaylaştırmak için genelde bir çeşit mandal takılır. Bizim karşılaştığımız durumda ise hiç de öyle değil. Varel'e göre o parçanın özel hiçbir işlevi yok.
Sessiz kaldım. Röntgendeki beyaz lekeyi düşündüm. Elimdeki film ikinci kalbe aitti demek. Bitirmek için sordum. Size nasıl yardımım olabilir müfettiş?
BÖM size leyleklerin göçünü izlemeniz için para verdi. Gidecek misiniz?
Hayır, parayı iade edeceğim. Leylekler İsviçre'ye ya da Almanya'ya uğramamaya mı karar verdi? Yoksa büyük bir fırtınaya mı yakalandı bilemem. Beni hiç ilgilendirmiyor.
Yazık. Bu yolculuk çok işe yarayacaktı. Mühendis BÖM'ün yoluna şöyle bir göz attım. Sizin yolculuğunuz hiç kuşkusuz Afrika'da ve Orta Doğu'da geçirdiği yılları öğrenmemize yardımcı olacaktı.
Aklınızdan geçen ne?
İkili bir çalışma. Burada ben, orada siz.
Ben servetini ve nerelere kullandığını araştıracağım. Görev yerlerini ve tarihlerini öğreneceğim. Siz de sahadaki izleri süreceksiniz. Leyleklerin peşinden giderek. Düzenli olarak haberleşeceğiz. Birkaç haftada Max Böhm'ün tüm hayatını açığa çıkaracağız. Sırlarını, sevaplarını, kaçakçılığını. Kaçakçılığını mı? Öylesine ağzıma gelen bir kelimeydi. Peki bütün bunlardan kazancım ne olacak? Güzel bir yolculuk ve İsviçre'nin dillere destan sessizliği. Parantez içinde Dumas ceketinin cebini sıvazladı. İfadenizi birlikte imzalayacağız ve unutmayacağız. Ya siz? Siz ne kazanacaksınız? Çok şey. Her ne olursa olsun çalınmış seyahat çeklerinden, kaybolmuş kanişlerden fazlasını. Montreux'teki günlük bir gazetenin Ağustos baskıları hiç de heyecan vermez, Monsieur Antoch. İnanın bana. Ben de size yalan söyledim. İşime tutkunum. Ama işim beklentilerimi karşılamıyor. Her geçen gün sıkıntıyı daha da arttırıyor. Artık sağlam bir iş üzerinde çalışmak istiyorum. Böhm'ün alın yazısı bize bir takım olarak ilerleyebileceğimiz masalımsı bir soruşturma konusu sunuyor. Böylesi bir bilmece, bir entelektüel olarak sizi de heyecanlandırıyor olmalı. Düşünün bir. Yarın Fransa'ya döndüğümde sizi ararım. İfadem bir iki gün daha bekleyebilir değil mi? Müfettiş gülümsedi, başıyla onayladı. Otomobilime kadar benimle yürüdü. Vedalaşmak için elini uzattı. Arabama binerken elinden kaçtım. Dumas yine gülümsedi, sonra da aralık kapıyı tuttu, sordu. Size merak ettiğim bir şeyi sorabilir miyim? Başımı evet anlamında salladım. Ellerinize ne oldu? Sorusu beni sarstı. Yıllar önce şeklini kaybetmiş parmaklarıma, derinin üzerindeki minicik yara izlerine baktım, sonra da omuz silktim. Küçükken geçirdiğim bir kaza, kumaş boyalarıyla ilgilenen bir süt annem vardı. Asit dolu varillerden biri bir gün elime devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum. Şok ve acı bütün anıları sildi. Dumas ellerime bakıyordu. Kuşkusuz yara izlerimi dün gece görmüş, bu eski yanıkların esrarını sonunda çözmüştü. Ani bir hareketle kapıyı kapattım. Dumas gözlerini bana dikti, sonra tatlı bir sesle ekledi. Bu yara izlerinin anne ve babanızın kazasıyla hiçbir ilgisi yok değil mi? Anne ve babamın kaza geçirdiğini nasıl öğrendiniz? Böhm'ün dosyası eksiksizdi. Motoru çalıştırdım. Dikiz aynasına bakmadan kıyıya yöneldim. Birkaç kilometre sonra müfettişin boş boğazlığını unutmuştum. Lozan yönünde sessizce ilerliyordum. Biraz sonra güneşli bir tarlada bir grup siyah ve beyaz leke gördüm. Arabamı durdurup dikkatlice yaklaştım. Dürbünümü kaldırdım. Leylekler oradaydı. Gagaları toprağın içinde, sakin, kahvaltılarını ediyorlardı. Biraz daha yaklaştım. Yumuşak tüyleri yaldızlı aydınlıkta kadifeye benziyordu. Parlak, kalın, ipeksi. İçimde hayvanlara karşı doğal bir sevgi hiç olmamıştı. Ama hakarete uğramış, düşes bakışlı bir kuş gerçekten de özeldi. Böhm'ü Wiesenbach'taki tarlada düşündüm. Beni küçük dünyasıyla tanıştırmaktan mutlu olmuş gibiydi. O tıknaz vücuduyla ekinlerin arasından kafeslere doğru sessizce ilerliyordu. Kalın beline rağmen zarif ve yavaş yürüyordu. Kısa kollu gömleği, kumaş pantolonu ve boynundaki dürbünle hayali manevralar yöneten emekli bir albayı andırıyordu. Kafeslerin önüne vardığında leyleklerle yumuşak, sevgi dolu bir sesle konuşmuştu. Kuşlar önce gerilemiş, bize korku dolu gözlerle bakmıştı. Böhm sonra bir metre yukarıdaki yuvaya uzanmıştı. Bir metre çapında dalla ve toprakla yapılmış, yüzeyi temiz ve düzenli bir yuva. Dişi leylek istemeye istemeye uzaklaşmak zorunda kalınca Böhm bana ortada yatan yavruları göstermişti. 6 tane, anlıyor musunuz? Minicik kuş yavrularının yeşile çalan gri tüyleri vardı. Gözlerini kocaman açıyor, birbirlerine sokuluyorlardı. İlginç bir yakınlık. Sakin bir aile yaşamı görüyordum. Akşam aydınlığı bu manzaraya değişik, hayaletimsi bir boyut katıyordu. Böhm mırıldanmıştı. Kalbinizi fethettiler, değil mi? Gözlerinin içine bakmış ve sessizce onaylamıştım. Ertesi sabah Böhm, içinde temas kurulacak kişilerin, haritaların, fotoğrafların bulunduğu kalın bir dosya verdikten sonra çalışma odasının merdivenlerinden çıkarken beni birden durdurup kabaca "Beni iyice anladığınızı umuyorum Louis," demişti. "Bu iş benim için son derece önemli. Leyleklerimi bulmanız, mutlaka bulmanız ve neden kaybolduklarını öğrenmeniz gerek. Bu bir ölüm kalım meselesi." Son basamakları güçsüz ışığında Böhm'ün yüzünde beni ürküten bir ifade vardı. Çatlamaya hazır, katı ve beyaz bir maske gibi. Böhm'ün korkudan ödü patladığına hiç kuşku yoktu. Uzaktaki kuşlar usulca havalandı. Uzun hareketlerinin sabah aydınlığını, yırtışını izledim. Dudaklarımda tebessüm, onlara iyi yolculuklar dileyip yola koyuldum. Yarımda Lozan Garı'na vardım. Paris hızlı treni 20 dakika sonra kalkacaktı. Bekleme salonunda bir telefon kulübesine girip hiç düşünmeden telesekreterimi aradım. Tek bir mesaj vardı. Bundan bir ay önce kuş bilim eğitimim sırasında tanıştığım Alman biyolog Ulrich Wanner'den. Ulrich ve arkadaşları leyleklerin göçünü uydu aracılığıyla izlemeye hazırlanıyorlardı. Kuşlardan 20 kadarına minicik Japon yansıtıcıları takmışlardı. Argos'tan alacakları koordinatlar yardımıyla her gün leyleklerin nerede olduğunu hiçbir sapmaya meydan vermeksizin bileceklerdi. Bana uydu verilerinden yararlanmamı önermişlerdi. Böylesi bir yöntem, güçlükle tanıyacağım madeni halkaların peşinden koşmamı önleyecek, işimi oldukça kolaylaştıracaktı. Mesaj, "Tamam Louis," diyordu. Yola çıktılar. Sistem kusursuz çalışıyor. Beni arayın. Size leyleklerin numaralarını ve yerlerini bildiririm. İyi şanslar. Demek kuşlar bana yine yetişmişlerdi. Telefon kulübesinden çıktım. Yanakları kıpkırmızı aileler, bacaklarına çarpan seyahat çantalarını sürükleyerek yürüyorlardı. Soğukkanlı ve meraklı gözlerle bakan turistler vardı. Saatime baktım, sonra da taksi durağına yürüdüm. Bu kez havaalanına gidiyordum.